Ayrım 25.
Cumhuriyetin kuruluşundan 5 yıl sonra ise yapılan bir anayasa değişikliğiyle devletin resmi dininin İslam olduğunu belirten ilgili madde kaldırıldı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nde din ve vicdan özgürlüğü anayasa güvencesi altına alındı. Cumhuriyet devletinde din geri planda kaldı. Din ve devlet işleri iyice birbirinden ayrıldı. Din devlete bağlı bir alt kuruluş olarak örgütlendi ve hiçbir devlet işlemine karıştırılmadı. Eskiden devleti din yönetirken devletin dini yönetmesi ve boş inanç egemenliğinin önlenmesi sağlandı. Kısa zamanda bu büyük başarıların gerçekleştirilmesinde Atatürk'ün güçlü önderliğinin büyük payı olmuştur. Dipnot 104. H. Veli Dedeoğlu, Cumhuriyet ve Laiklik, Türk Dili, sayı 230, Kasım 1970, sayfa 86-90. Önce saltanatın, sonra da hilafetin kaldırılması gene onun girişimleriyle başarılmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla beraber adım adım Türkiye laik devlet sistemine yönelmiş ve bir süre sonra da bunu kurmuştur. Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş bir halk yönetimi olabilmesi için vazgeçilemeyecek temel özelliğidir. Özellikle tarihten alınan dersler cumhuriyetçilikle laikliği birbirine yapışık iki ilke durumuna getirmektedir. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan bazı sorunlar da bunun haklılığını kanıtlamaktadır. Ortaçağ devletinin adı Tanrı gücüne dayandığı için teokrasidir. Çağdaş devletin adı ise halk egemenliğine dayandığından demokrasidir. Teokrasi de yöneticiler yalnızca Tanrı'ya karşı sorumlulardır. Çünkü bu soy devlette kul ve köle düzeni vardır. Kullar ve köleler efendilerini yönetecek güçte olamazlar. Demokraside ise yönetenler yalnızca kendilerini seçen halka karşı sorumlular. Bu devlette ne efendi ne de köle bulunmaz. Tüm haklara eşit olarak sahip bulunan yurttaşlar vardır. Teokraside devlet dinsel bir yapıdır. Değiştirilemeyen dua ötesi dogmalarla yönetilirler. Dindaşlık yurttaş olmanın en önde gelen koşuludur. Ayrı dinden olanlar devletin dinine inananlarla eş durumda değillerdir. Teokrasi insan yaşamının tüm ayrıntılarını ve devlet düzeninin her yönünü düzenleyen bir sistemdir. Buna karşılık devlet demokrasi de laik bir kurumdur. Akla ve bilimsel verilere dayanan yasalar da yönetilir. O akıl ki kendisini bile yetersiz bularak deney yöntemini geliştirmiştir. Demokrasiler dogmaları ve kalıplaşmayı reddettiğinden getirilen yasaların evrensel gelişmeler doğrultusunda değişebilecekleri kabul edilir. Dindaşlık yurttaşlığın koşulu olmadığında demokraside yarı inançta olanlarla inanmayanlar ortak bir devlet düzeni içerisinde yaşayabilmektelerdir. Demokrasilerde devletin gücü insanların temel haklarıyla sınırlı bulunmaktadır. Cumhuriyet rejimlerinde asıl olarak demokratik sistemleri benimsediklerinden laiklerdir ve teokratik düzene karşı çıkmaktalardır. Laiklik eşitliğin, özgürlüğün ve toplumsal hoşgörünün koşulu olarak demokrasinin vazgeçilmez ögesidir. Atatürk Cumhuriyeti bu mutlu düzeni gerçekleştirebilmiş ender devletlerden birisidir. Atatürk devrimlerinin vazgeçilmez ilkesi olan laiklik, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş bir devlet olmasının hazırlayıcısıdır. Laikliğin kısa vadede öz görevi din ve mezhep çatışmalarına son vererek toplumsal barışı gerçekleştirmektir. Nitekim Atatürk çeşitli konuşmalarında bu amacı halkına açıklamıştır. Laikliğin uzun vadedeki öz görevi ise toplumu çağdaşlaştırmaktır. Laik devlet özgür kafalar yetiştirecek, sosyal ve siyasal gelişmeyi önleyen boş inançlardan toplumu ve devleti arındıracaktır. Böylece geri kalmışlıktan kurtarılıp çağdaş dünyaya kazandırılacak toplum laiklik ilkesini toplumun tüm yaşamında egemen kılarak kalkınmayı ve gelişmeyi hızlandıracaktır. Laiklik bir anlamda toplumu geri kalmışlıktan kurtaracak ve ileriye götürecek bir kaldıraç olarak da anlaşılabilir. Batı dünyasında laiklik, ekonomik yaşamın güçlendirdiği burjuvazinin dinsel iktidarın kaynağını dünyalaştırarak ona ortak olma isteğinin bir sonucu olmasına karşılık, Türkiye'de böylesine bir gelişim olmadığından bütünüyle Kemalist devrimin ürünüdür. İmparatorluk döneminde yüzyıllarca dinsel ilkelerle yönetilmiş bir toplumu kısa zamanda laikleştirmenin adı devrimdir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kısa zamanda dinsel yönetimden demokratik cumhuriyete geçiş görülmemiştir. Mustafa Kemal böylesine büyük bir atılımın hem önderi hem de yürütücüsüdür. Çok kısa bir zaman süreci içinde laikliğin öncü kadro tarafından gerçekleştirilmesi doğaldır ki ülkede çeşitli tepkilere ve karşı çıkışlara yol açmıştır. Anti-cumhuriyetçi yönde ortaya çıkan tüm siyasal eylemlerin ve girişimlerin büyük çoğunluğunun dinsel kökenli olmasının temelinde laiklik ilkesinin benimsenmesi yatmaktadır. Kitabımızın diğer bölümlerinde incelenen cumhuriyete karşı eylemler genellikle dinsel tabana ve örgütlenmeye dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Çağın ileri devlet düzeyine çıkmayı başlıca hedef alan Kemalist devrimin laikliği inançla benimsemesi ve bu doğrultuda kesin uygulamalara geçmesi ülkenin içinde bulunduğu koşullar açısından kaçınılmaz bir zorunluluktu. Mustafa Kemal çevresinde bu konuda fazla inançlı bir kadro bulunmamasına, yakın arkadaşları karşı çıkmasına rağmen gene de başarılı olmasını bilmiştir. Müslümanlığın çıkmasından sonra kurulan İslam devletlerinin hiçbirisi laik değiller. Çünkü İslamiyet laikliği kabul etmez. İslam toplumsal yaşamı olduğu kadar devlet düzenini de kurmak ister. İslamiyet her konuda düşünce ve ilke getiren total bir dindir. Bütün dinlerde olduğu gibi İslamiyet'te yeryüzünde Tanrı buyrukları doğrultusunda bir düzeni gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Diğer dinler de benzer doğrultudaki amaçlara sahiplerdir. Ne var ki dinler değişik yorumlarla değişik görünümler içine girebilirler. Yorumlar tutucuysa ülke ortaçağ karanlığına sürüklenebilir. İlerici açıklamalar benimseniyorsa dinler toplumun çağdaş gereksinmelere uyum göstermesine engel olmazlar. İslamiyet'in çeşitli akımları ve mezhepleri arasında tutucu ve ilerici tartışmaları ve çekişmeleri görülmüştür. Cebriye akımı İslam'da tutuculuğu, Mutezile akımı da ilericiliği temsil etmektedir. Mutezile akımı devlet ve toplumu anlayışında özgürlükten ve ilerlemeden yana yorumlar geliştirmiştir. İslamiyet'in en gelişmiş çağında Mutezile'nin görüşleri benimsenmişti. İnsanları özgür bırakan, onlara karışmayan bir anlayış uzun süre İslam toplumlarında yaygın olmuştur. Ne yazıktır ki son dönemlerde İslam'ın tutucu ve gerici yorumları öne geçmiş ve insanı her yönüyle dinsel ilkelerle saran bir anlayış geliştirilmiştir. Günümüzde tüm İslam dünyasında insana karışan ve onun yaşamının tümünü düzenlemek isteyen akımlar egemendir ve bu nedenle de İslam toplumlarında kişisel özgürlükler son derece sınırlı ve geri bulunmaktadır. Nüfusunun %95'i Müslüman olmasına karşılık Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün kurduğu laik düzen sayesinde vatandaşlarına çağdaş hak ve özgürlükleri sınırlı da olsa tanıyabilmektedir. Açıktan İslamiyet'i devlet düzeni olarak benimseyen toplumlardaysa çağdaş özgürlükler açısından dünyamızda en son sıralarda yer almaktadır. Onların bu geri düzeyi Atatürk Cumhuriyeti'nin laikliğinin anlamını daha net olarak açığa çıkarmaktadır. Günümüzde İslam devletleri arasında kurulan işbirliği ve dayanışma düzeni bile hak ve özgürlükler açısından pek bir şey yapamamaktadır. İşbirliği daha çok ekonomik ve diğer ülkelere karşı siyasal birlik çabaları doğrultusunda gelişmektedir. Batı dünyasıyla sosyalist blokun İslam ülkelerinin bir araya gelerek tek bir İslam imparatorluğu altında birleşmelerini istemediği açık bir gerçektir. İslam ülkeleri bir yandan Hristiyan Batı dünyası ile diğer yandan da sosyalist sistemle ilişkilerini bir bütünlük içinde geliştirmeye çalışmakta, fakat kendi iç dünyalarına dönük yenileşmelerden kaçınmaktalardır. Kendi iç bünyelerini yenileyemeyen, bu nedenle de çağın gelişmelerine ayak uyduramayan İslam toplumları bir türlü geri kalmaktan kurtulamamaktalardır. Petrol gelirleri nedeniyle dünyanın en zengin ülkeleri olan bazı İslam ülkeleri buna rağmen gelişmiş ülke olamamışlardır. İslam ülkelerinde çağdaş demokrasi denemeleri hep başarısızlıkla sonuçlanmış, ya askeri yönetimler veya sivil diktatörlükler şeyhlik veya krallık biçiminde geçerlilik kazanmıştır. Siyasal rejim, devlet yönetimi, çağdaş demokrasi ve haklar açısından tüm İslam ülkelerinde son derece geri uygulamalar göze çarpmaktadır. İslam zirveleri, uluslararası İslam birlikleri, İslam dünyasının çağdaşlaşması konusunda pek fazla bir şey yapamamaktadır. Batı dünyasının tarihin belirli dönemlerinde geçirdiği bir Rönesans'ı İslam dünyası da geçirmedikçe, siyasal, toplumsal ve hukuksal açılardan İslam dünyasının geleceği için pek fazla umutlu olmamak gerekmektedir. Petrol zengini ülkelerin ellerindeki büyük sermaye gücü, şeyhlerin ve ağların lüks yaşamını finanse etmekte, bu güçten toplumsal gelişme doğrultusunda hiçbir İslam ülkesinde yararlanılmamaktadır. Giderek artan servet uçurumu İslam dünyasında yeni haksızlıklara yol açmakta, rejim demokrasi olmadığından keyfilikler eleştirilememekte, laiklikten nasibini alamayanlar ortaçağ karanlığında zorunlu olarak yaşatılmaktalardır. İslamiyet kendi ilkeleri doğrultusunda toplumda zorlamayı esas alır. Herkesin İslam ilkeleri doğrultusunda yaşaması için katı önlemler alınır ve bunlara uymayanlara kesin cezalar verilir. İslam ülkelerinde verilen acımasız cezalara çağımızın laik ülkelerinde rastlamak mümkün değildir. Laik düzende ise kimse kimsenin inancına karışmadığı gibi hiç kimse bir başkasını kendi inançları doğrultusunda zorlayamaz. Hangi din veya inançtan olursa olsun insanlar kendi ibadet yerlerinde eşit ve özgür haklarla dinsel etkinliklerini sürdürebilirler ve buna hiçbir yetkili makam sınırlama getiremez. Laiklik bir hoşgörü düzenidir. Çağdaş ölçüler içinde herkes birbirinin inançlarına ve bu doğrultudaki etkinliklerine saygı gösterir. Laiklik hem hoşgörü hem de saygı düzenidir. Bazı bağnaz dinci kesimlerin ileri sürdükleri gibi dinsizlik düzeni kesinlikle değildir. Bu açıdan Atatürk Cumhuriyeti çok dikkatli bir tutum izlemiş ve değişik dinlerin taraflarına karşı her zaman anlayışlı bir yaklaşım içinde olmuştur. Cumhuriyet yönetiminin bu derece anlayışlı tutumuna karşı yine de mezhep ve tarikatçılıkta ileri giden din çevreleri Cumhuriyete karşı eylem içinde olmuşlardır. Kendi bağnazlıklarını gerçek din olarak gösterirken Cumhuriyeti laiklik nedeniyle dinsiz ve imansız bir düzen olarak suçlamaktan geri kalmamışlardır. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanıyla beraber çağdaş uygarlığa kapı açılmıştır. İmparatorluk döneminde devlet düzeni dine dayalı olduğu halde Cumhuriyet yönetimi yeni devletin düzenini hukukun üstünlüğüne oturtmuştur. Cumhuriyetin kurucuları politik bir amaç olarak seçtikleri toplumsal değişimle kendilerinden önce oluşmuş dinsel yapı arasındaki çelişkiyi çözme sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır. Ülkede batıda olduğu gibi yıllarca süren bir gelişmenin ürünü olan ve toplumsal onaya kavuşmuş ve kökleşmiş bir yönelme olmadığından dinsel düzen Kemalist devrimle Cumhuriyetin kuruluşuyla beraber yukarıdan aşağıya doğru kaldırılmıştır. Toplumsal değişimi hedefleyen bir devrimci kadronun dinsel temele dayalı bir siyasal iktidarı ortadan kaldırarak iktidara geldikten sonra böyle bir politik seçim yapması kaçınılmazdı. Devrimin temelini bilime, akla ve özgürlüğe dayandıranlar toplum içerisinde din olgusuna bu açıdan bakmak ve kendi politikalarını uygulayabilmek için dinin dünyasal ilişkilere uzanan alanını daraltmak zorundalardı. Yapılmak istenen iş, toplumu ve toplumsal ilişkileri yeniden biçimlendirmek için politik eylemin alanını genişletmek ve dolayısıyla dinin etki alanını daraltmaktı. Bu değişim gerçekleştirilirken din kurumunu ortadan kaldırmak veya özünü değiştirmek gibi bir çaba kesinlikle görülmemiştir. Din hizmetleri önceden olduğu gibi bir kamu hizmeti niteliğinde görülmüş ve devletin görevleri arasında yeniden yer almıştır. Duyarlı ve fazlasıyla riskli bir konuda temel bir seçim yapılırken atılan adımı yeterli biçimde algılamak ve değerlendirmek gerekmektedir. Laiklik ilkesinin benimsenmesi ve hemen uygulamaya konulması bu atılımın göze çarpan aracıydı. Birbirine karıştırmayı sürdürürse çok geçmeden üzerinde bir şeyler yapmaya çalıştıkları politika zemininin altlarından kayıp gittiğini ve geriye siyasal varlıklarını sürdürecek hiçbir dayanaklarının kalmadığını göreceklerdir. Böylesine bir sonuçtan da ülke ve toplum çok şey yitirecektir. Laiklik konusunda ciddi olmanın gerekliliği üzerinde her kesim anlaşabilirse yapılacak iş o kadar çok olmayacak ve laiklik daha tutarlı biçimde korunacaktır. Laiklik anayasal güvenceye bağlanmıştır. Anayasanın daha net ve ciddi biçimde uygulanması ilk yapılacak iştir. Anayasa Mahkemesi anayasa doğrultusunda denetimlerini daha da sıklaştıracaktır. Cumhuriyet yasaları anayasal şemsiye altında savunulacak ve ilkeleri korunacaktır. Laiklik ilkesi anayasanın yanı sıra çeşitli yasalarla da korunma altına alınmıştır. Bütün bu yasalar yeniden elden geçirilerek kendi içinde cumhuriyet ilkeleriyle tutarlı bir bütüne kavuşturulmalı ve böylece etkinliğini artırmalıdır. Çağdaş özgürlükler ve haklar düzeyinde din ve vicdan özgürlüğüne yer verilerek laiklik düzenlenmesi tamamlanmalıdır. Siyasal partiler ve diğer örgütlenmeler de laiklik ilkesinin istismar edilmesine izin verilmemelidir. Din ve vicdan özgürlüğü doğrultusunda çalışmak ve laiklik ilkesine saygılı olmanın anlamları birbirine karıştırılmamalı ve devletin yön gösterici denetimini bu alanda hoşgörüyle biçimlendirmek gerekmektedir.